Ekonomi Gündemi.
Kıymetli dinleyiciler, ben Erdal Tanas Karagöl, Türkiye'nin Sesi Radyosu, Ekonomi Gündem Program ekibi adına herkese sağlıklı ve iyi günler diliyorum. Bugün Merkez Bankası'nın geçen hafta aldığı faiz kararını ve son dönemlerde özellikle ekonomi yönetiminin değişmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanı'nın değişmesi, Merkez Bankası'nın başkanının değişmesi dolayısıyla ekonomideki bu yönetim değişikliği sonrasında gündeme gelen ekonomiyle ilgili hukuki konularda ya da hukukta gerçekleştirecek reformlarla ilgili konuşacağız. Şimdi Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararı aslında bu toplantı öncesi, 19 Kasım'da yapılan para politikası toplantısı öncesinde piyasalara açıkçası bir mesaj verilmişti. Yani piyasa beklediği bir faiz artış beklentisi vardı. Bu beklentilerin karşılanacağı, son dönemlerde Merkez Bankası ile piyasa arasındaki diyelim iletişimin zayıf olması ya da piyasa beklentileriyle Merkez Bankası kararlar arasında bir uyumun olmaması konusunda bir soru işaretleri vardı ya da belli sorular soruluyordu. Ama yeni Merkez Bankası Başkanı'nın atanması sonrasında piyasalara verilen mesaj, piyasa beklentilerin karşılanacağı, iletişimin güçlü şekilde sağlanacak konusundaki mesaj, Merkez Bankası'nın faiz arttıracağı konusunda bir beklenti oluşmuştu ve bu beklentinin de karşılandığı Merkez Bankası para politikası, yani yeni başkanla ilk yapılan toplantıda politika faizinin %10.25'ten 15'e yükseltilmesi konusunda bir karar alındı ve gerçekten 4.75 oranındaki faizlerdeki bu artış piyasanın da aşağı yukarı beklediği bir rakam. Bu da piyasa beklentilerini karşılamış olduğunu gördük ve ondan önce zaten piyasalara bu verilen mesaj dolayısıyla hani kurlardaki artış hızının düşmesi ve piyasalardaki yani o dolarizasyon hızının düşmesi bu anlamda önemli bir mesaj olduğunu ya da olacağını bu anlamda da söyleyebiliriz. Diğer taraftan Merkez Bankası'nın geçmiş dönemlerde de kullandığı farklı araçlar vardı. Yani çok yani örtük bir şekilde kullandı ya da çok hani bazı politik araçlarının ekonomik duruma göre farklı etkilere ya da sonuçlara neden olabilecek bu politik araçların kullanıldığı dönemin aksine bu dönemde tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz dediğimiz politika faizinin kullanılacağı konusunda da bir para politikası kurulunda bir karar alındığını görüyoruz. Dolayısıyla bir taraftan yüksek faiz artışı beklentisinin karşılandı. Piyasanın beklediği bu faiz artış beklentisinin karşılandı. Diğer taraftan da hani çok örtük olmayan, belki kafa karışıklığına neden olabilecek politika faizinin kullanılmış olması bu anlamda iletişim içinde ya da işte şeffaflık, öngörülebilir, hesap verilebilirlik ilkelerine de bu anlamda da bunların uygulandığı ya da uyulacak konusunda piyasaya bir mesajın verildiğinde bu anlamda görebiliyoruz. Tabii faiz artış kararı piyasaya daha yani toplantı öncesi bu verilen bir mesajın yerine getirilmesinin yanında bir de son dönemlerde tabii özellikle de hem dolarizasyondaki o hızlı artışın olması diğer taraftan enflasyondaki artışın olması nedeniyle enflasyonun kontrol altına alınması anlamda da Merkez Bankası'nın yani sıklıkla kullandığı araçlardan birisi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten alınan kararda, karar metnine de baktığımızda işte son dönemlerdeki kredilerdeki artışın özellikle de iktisadi faaliyetlerde ya da talepteki artış dolayısıyla bunun enflasyona neden oldu. Dolayısıyla aslında faiz artışını bir anlamda enflasyonu kontrol altına alma, diğer taraftan da enflasyonun kontrol altına alınması diğer taraftan kurlardaki hareketliği de azaltan bir şey. Çünkü yani birbirini etkileyen bir sarmal halinde geliştiğini görüyoruz. Yani işte faiz, kur, enflasyon sarmalı aslında neden ve sonuçlarına baktığımızda birbirinden ayrılamaz ya da işte bazen birisinin sonuç diğerinin neden olduğu bir sarmal halinde çalıştığını görüyoruz. Çünkü diyelim enflasyon arttığında kurlardaki artışa ya da TL'nin mesela değer kaybetmesine neden oluyor. TL'de değer kaybı bir şekilde işte kurları hızlandırıyor. Kurlardaki hızlanma olduğunda bunun kontrol altına alınması için işte faizlerin artırılması gerekiyor. En son Merkez Bankası'nın gerçekleştirdiği faiz kararı aslında bu hani o faiz kur enflasyon sarmalının hızlı çalıştığı bir dönemin sonunda alınan bir faiz kararı. Dolayısıyla yani o kurun, faizin, enflasyon o hani o döngünün tekrar çalışmaması adına faizlerdeki artış işte enflasyonu azaltan bir rolü olacak. Enflasyon azalınca da kurlardaki o değer artışı ya da işte TL'nin değer kaybının önlenmesi, dolayısıyla hani o sarmalın çalışmaması konusunda bir adım ya da bir politika olduğunu bu anlamda da söyleyebiliriz. Tabii yalnız hani belki görünür de bu olabilir ama bu sarmalın çalışmaması adına da daha yapısal alanlara, işte makroekonomik alana ya da üretime, işte ekonominin sorunlu olduğu alanlara da odaklanmak gerekiyor ve hani o sarmalın çalışmaması ya da engellemesi konusunda daha radikal adımların atılmasını zorunlu hale getirdiğini söyleyebiliriz. Tabii bu ilk adım, yani piyasalar tarafından Merkez Bankası'nın attığı adım, yani bu anlamda bir kredibil olarak da görmek lazım. Yani kredibilitesi bu anlamda Merkez Bankası'nın piyasayla işli dışlı olması, mesajın doğru yola gitmiş olması, bundan sonra atılacak adımlar, uygulanacak politikalar açısından da önemli. Önemli olan piyasalar tarafından Merkez Bankası'nın attığı bu adımın kabul edilmesi ya da işte attığı ya da uyguladığı politikaların kredibil olması, kredibilitesinin yüksek olması, Merkez Bankası'nın hedeflediği o enflasyonun kontrol altına alma, dolayısıyla fiyat istikrarı sağlama konusunda da bu anlamda da başarılı olma durumu vardır. Ya da en azından piyasalar tarafından bundan sonra Merkez Bankası'nın atacağı adımları takip etme konusunda da piyasanın bu anlamda önemli motivasyonu olacağını söyleyebiliriz. Tabii işin başlangıcı belki yani hani fiyat istikrarı enflasyon kontrol altına almak olduğunu bu anlamda da söyleyebiliriz. Çünkü yani buralarda bir problem olduğunda ya da Merkez Bankası'nın diyelim kredibilitesi azaldığında ya da sürekli bir enflasyon hali gerçekten kuru kontrol altına almak ya da işte faizleri durdurmak gerçekten çok zor olabilir. Ama hani kısa sürede yani hem kurdaki artış hızını hem de enflasyonu kontrol altına almak bu anlamda önemli olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunun orta uzun vadede hem bir taraftan diyelim fiyat istikrarını sağlamak Merkez Bankası'nın önemli fonksiyonlardan birisi, görevlerden birisi. Ama tabii ekonomik istikrar da sağlamak gerekiyor. Yani işte ekonominin iyi olması, ekonomik büyümenin sağlanması, göstergelerde diyelim iyileşmenin olması, işte kamu borcunun düşük olması, bütçe açığının düşük olması, dolayısıyla maliye politikası tarafında güçlü olması gerekiyor. Bunu da tabii orta uzun vadede atılacak adımlarla ya da bir taraftan işte para politikası, Merkez Bankası aldığı kararlar etki olacak. Diğer tarafta maliye tarafında, maliye politikası tarafında bu ekonomik istikrarı sağlama gerekir ki alınan bu kararlar, diyelim faiz artım kararı bir anlamda sonuç verebilsin. Yoksa yani sürekli faiz artışı ya da sürekli diyelim para politikasıyla bunu gerçekleştirdiğinizde işin diyelim ekonomik büyüme tarafı, işte diyelim kamu tarafı bozulduğunda gerçekten çok sürdürülebilir olmaz. O yüzden hani maliye ve para politikasının bu anlamda yani eş güdüm içerisinde ya da işte bir sonuç alınacaksa ikisinin de başarılı olması gerekiyor. Yoksa sırf faizleri arttırdık, dolayısıyla hani enflasyonu belki kısa vadede kontrol edebilirsiniz ama diğer tarafta da yüksek faiz ekonomi için büyük bir maliyet. Yani bir de dünyayla karşılaştırdığımızda dünyada sıfır faizlerin, negatif faizlerin konuştuğu bir ortamda yani Merkez Bankası'nın kullandığı %15 faiz oranı gerçekten çok çok yüksek. Yani hani sıfır ve negatif faizlerle karşılaştırdığımızda o yüzden faizlerin yükü özellikle de üreticiler üzerinde ya da işte ekonomik büyüme üzerinde çok olumsuz bir etki de yapacağını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye bir taraftan belki hani fiyat istikrarı sağlamak, kurları kontrol altına almak konusunda Merkez Bankası'nın bu anlamda önemli bir adım var. Diğer taraftan da bir ekonomide biliyorsunuz işte ilk ikinci çeyrekte daralma olmuştu. Tüm dünyada büyük bir ekonomik daralma yaşanmıştı. Üçüncü çeyrekte biraz kısmi toparlanma, daha büyüme rakamları açıklanmadı ama bir toparlanma yani göstergeler bunu söylüyor. Tüm dünyada da var, Türkiye'de de var bu. Ama içinde bulunduğumuz son çeyrekte diyelim yüksek faiz artışları diğer taraftan işte dünyada bir bazı ülkelerde ikinci dalga bazı ülkelerde işte üçüncü dalgadan bahsediliyor ve yani bu korona vaka sayıların diyelim artmış olması ya da bazı ülkelerde Türkiye'de de kısmi karantina hani bu kapanmaların olma olasılığı ekonomik büyümeyi bu anlamda olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz. Yani bir taraftan diyelim korona dolayısıyla ekonomik toparlanmanın bu anlamda biraz hani ertelenme olasılığı. Diğer taraftan yüksek faizler bu anlamda ekonomik büyüme için büyük bir tehdit olacağını söyleyebiliriz. O yüzden hani uzun süreli bu yüksek faizlerle gitmek ya da işte yüksek faizlerle ekonomik kalkınmayı, büyümeyi ya da ekonomik istikrarı sağlamak gerçekten zor olabilir. Hani bunu belki kısa vadeli işte hareketli azaltmak anlamında düşünebilir ama uzun vadede daha dediğimiz gibi ekonomik büyümeye odaklanmak zorunlu bir durum olduğunu da söyleyebiliriz. Yani bu şuradan da kaynaklanıyor çünkü fiyat istikrar yanında ekonomik istikrar dediğimiz şey aslında çoğu da yani ekonomik büyüme ile ilgili, gayri safi milli hasıla ile ilgili. Çünkü tüm ekonomik istikrar göstergelerine baktığımızda mesela işte ekonomik büyüme bu anlamda en önemli gösterge. Maliye tarafının iyi olması, ekonomik istikrarla ilgili orada mesela kamu borcunun milli gelir içerisindeki payından bahsediyoruz. Yani bu kamu borcu değişmese bile diyelim ekonomik büyüme düştüğünde, gayri safi milli hasıla dolayısıyla azaldığında kamu borcu otomatik artıyor. Bu ekonomik istikrarı olumsuz etkileyen bir şey, tehdit eden bir şey. Yine işte diyelim kamu borcunun yanında bütçe açığı arttığında, bütçe açığı milli gelir içerisindeki oranı arttığında, milli gelir düştüğü için, ekonomik büyüme düştüğü için bu da ekonomik istikrarı tehdit eden önemli bir şey. Yani birçok göstergenin gayri safi milli hasılayla, milli gelirle hesaplandığını göz önünde bulundurduğumuzda ekonomik büyümedeki olası bir daralma ya da gayri safi milli hasıladaki azalma ekonomik istikrarı bu anlamda gerçekten olumsuz etkileyeceğini söyleyebiliriz ve dolayısıyla yani buralara odaklanmak gerekiyor. Bir de tabii hep söylüyoruz yani işte dünya ekonomisiyle ilgili bir toparlanma emarelerinin görüldüğü üçüncü çeyrekte V tipi yani ikinci çeyrekte bir dip noktayı görmüştü. Üçüncü çeyrekte toparlanma olmuştu. Yani bu toparlanmanın devam etmesi için yani bu dönem özellikle üçüncü çeyrek gerçekten çok önemli. Çünkü üçüncü çeyrekte ya da işte 2021 yılın ilk çeyreğinde tekrar bir bu koronavirüs dolayısıyla ekonomilerin toparlanması engellenirse ya da hani çok böyle negatif bir durum ortaya çıkarsa yani o V gibi toparlanmanın gerçekleşmemesi o ihtimal dahilinde ya da şu andaki bir toparlanmanın biraz daha uzun olma ihtimali yani V'nin U şekline dönme ihtimali de var. Yani tüm dünyada böyle bir ihtimal var. Dolayısıyla hani bizim gibi ülkelerin de bu anlamda bu koronavirüsün yanında özellikle de hani işte bu yüksek faizlerle uzun süre gitmek ya da bunun devam edilmesi gerçekten ekonomi istikrarı tehdit eden bir durum olduğunu olacağını söyleyebiliriz. Türkiye bu ortamda gündeme getirdi bu ekonomik ve hukuk reformları. Yani bir taraftan fiyat istikrarının sağlanması konusundaki Merkez Bankası'nın attığı adımlar, diğer taraftan da hem ekonomik istikrarın sağlanması, büyümenin sağlanması beraberinde aslında belli adımların atılmasını da getirmek zorunda. Yani bunlardan en önemlisi de tabii Türkiye gerçekten sermaye ihtiyacı anlamında, finansman ihtiyacı anlamında dışarıdan işte kaynak sağlaması gerekiyor. Bunu ucuz sağlaması gerekiyor ya da bunu sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor ya da sürekli hale getirmesi gerekiyor. Yalnız yani sermaye girişi diyelim kısa süreli portföy yatırımı, yani ülkeye giren çıkan sermayenin yanında belki buna da ihtiyaç var ama esas olarak bahsettiğimiz yani üretimi arttıran, gayri safi milli hasılayı arttıran, kişi başı geliri arttıran, yani dışarıdan borçlanmadan, yani sermayeye ihtiyaç olmadan, yani direkt bu yatırımların ülkeye girişini bir şekilde sağlamak gerekiyor. Bu da hem yatırım ortamı ile ilgili, yatırım ortamının yanında işte ülke notunun iyileştirilmesi ile ilgili, işte kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdikleri yatırımlarla ilgili olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Türkiye şu anda hiçbir derecelendirme kuruluş tarafından yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmayan bir ülke. Dolayısıyla belki atılacak adımlar hem ekonomik anlamda, işte hukuki anlamda, uluslararası sermayenin işte girişi anlamda, doğrudan yabancı yatırımların miktarının artırılması anlamda atılacak adımlar. Bu anlamda Türkiye gerçekten hani diyelim borçlanmadan bu yatırımları yapma, üretimi arttırma, dolayısıyla gayri safi milli hasılayı arttırma konusunda önemli bir adım atacağını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yani sıklıkla eleştirilen belli konular var. Mesela işte duruma göre mi, kurala göre mi bu atılacak adımların, özellikle de belli kurallar diyelim Merkez Bankası'nın işte attığı adımların öngörülebilir olması, piyasalar tarafından bunun öngörülebilir olması, işte Merkez Bankası ne zaman diyelim faiz artıracak, ne zaman diyelim para basacak ya da işte belli kurallar çerçevesinde mi hareket edecek? Yani bunun da çok açık bir şekilde diyelim işte şeffaf olması gerekiyor. Ya da işte kamu maliyesi konusunda geçmiş dönemlerde Türkiye özellikle hem kamu borcunun hem bütçe açığının azaltılması, işte Avrupa Birliği ülkeleri kendisi için belirlediği kriterler var, Maastricht kriterlerinde. Bu kriterlere uyma konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin daha fazla önemseyen bir ülke konumundaydı. Yani işte orada bütçe açığının milli gelir içerisindeki payın %3'ün altında olması gerekir deniyor Maastricht kriterlerinde. Bunu sağlayan ülkelerden birisiydi. İşte 2008 küresel ekonomik krizinde bu kurala uyan nadir ülkelerden birisi. Birçok Avrupa ülkesi buna uymadığı için o 2008 küresel ekonomik krizi, 2010'daki Avrupa borç krizinde birçok ülkenin krizle karşı karşıya kalması, hatta iflas etme noktasına gelmesinin belki nedenlerden birisi oydu. Yani bütçe rakamlarının yüksek olması ya da bütçe açığının milli gelir içerisinde payın çok düşük olmasıydı. Diğer taraftan işte kamu borcu İtalya'nın yaşadığı buydu ya da birçok Avrupa ülkesinin yaşadığı sorun kamu borcunun çok yüksek olması. Kamu borcunun milli gelir içerisindeki payının %60 ve altında olması gerekirken yani işte İtalya'nın, Yunanistan'ın bunun 2 katıydı, 3 katıydı. Dolayısıyla birçok ülkeler problem yaşadı. Dolayısıyla hani Türkiye'nin de her ne kadar şu anda Maastricht kriterlerinde altında olsa da kamu borcunun son dönemlerdeki artış trendi bir anlamda da bunun çok düşük olmasını sağlamak, yani hem ekonomik istikrar anlamda hem de kamu maliyesinin sürdürülebilirliği anlamda önemli olduğunu bu anlamda da söyleyebiliriz. Diğer taraftan tabii Türkiye uluslararası piyasalarla işbirliği içerisinde olduğu için bu piyasalarla işbirliği, piyasalarla beraber hareket etmeyi ya da piyasalarla iç içe olmayı, piyasa kurallarına uymayı. Dolayısıyla aynı ortamda bu özellikle hani birbirine rekabet eden birçok ülke olması nedeniyle de bu kaynağın, finansmanın ülkeye çekilmesi konusunda belki Türkiye'nin çok daha emek sarf etmesi lazım. Çok daha iyileştirme yapması gerekiyor, özendirme yapması gerekiyor. Özellikle de yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki çabalar son yıllarda artmış olsa da aslında daha çok adım herhalde atmak gerekiyor. Daha işte bizimle rekabet eden diyelim Doğu Avrupa'da birçok ülke var. Özellikle yatırım ortamı iyileştirirken Türkiye'ye gelebilecek birçok yatırımın bu ülkelere kaydığını görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye bu ülkelere gidecek kaynakları ülkeye çekmek konusunda belki çok daha adım atması gerekiyor, çok daha özendirmeler yapması gerekiyor ya da çok daha farklı belki teşvikler sağlaması gerekiyor. Bu anlamda bu dönem aslında hani yeni ekonomi yönetimi, yeni politikalar, yeni bakış açısı bu anlamda da belki atılacak adımlar gerçekten hem piyasalarla bu hani son dönemlerde işte belli ülkelerle gerilen ilişkiler, Doğu Akdeniz'deki yaşanılan diyelim jeopolitik riskler ya da işte Amerika Birleşik Devletleri, AB ülkeleriyle yaşadığımız sorunlar hani bir araya getirdiğimizde aslında çoğunun özellikle bu hani Türkiye'nin finansman ihtiyacını karşılayan ülkeler olması nedeniyle bu ülkelerle yaşadığımız sıkıntılar finansmanı da zorlaştıran, biraz maliyetini arttıran işte diyelim ülke risk primi artınca çok daha belki yüksek faizlerle bu borçlanmaya neden olduğu için bu da Türkiye için bir maliyet olduğunu gördük. Dolayısıyla hani son dönemlerdeki bu verilen mesajlar yani hem iç piyasaya değil aslında dış piyasaya, dış aktörlere, uluslararası finansmanlara, bankalara da bu mesajın verdiğini, bundan sonra da verileceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu dönem atılacak somut adımlar aslında bir taraftan Türkiye finansman ihtiyacını daha uygun koşullarda sağlama, diğer taraftan da finansman anlamda oluşabilecek kırılganlıkların azaltılmasına da önemli ölçüde katkı yapacağını söyleyebiliriz. Ve bu açıdan bu yeni dönem gerçekten Türkiye ekonomisi için çok önemli olduğunu ya da olacağını söyleyebiliriz. Evet, bu hafta da programın sonuna geldik. Ekonomiyle ilgili gündem gerçekten çok herhalde yoğun olacak. Bundan sonra da bu konuları konuşmaya devam edeceğiz. Haftaya başka bir konuda tekrar görüşmek üzere. Ekonomi Gündemi programından herkese iyi ve sağlıklı günler diliyorum.
Ekonomi Gündemi.